Ayrım 3.
Sayfa 32. Kasıklarımda acı bir hayal kırıklığı, bir türlü geçmeyen tatsız bir kaşıntı duydum. Aynı anda gömleğimin meme uçlarıma süründüğünü de duyuyordum. Ta dipte parlayıp duran banketleri içine alan bir anafora, aynaların, dumanların içinde beliren ışıklardan, sislerden doğmuş, ağır ve renkli bir anafora kapılmış, hapsedilmiştim. Anafor niçin şuradaydı, niçin böyleydi bilmiyorum. Kapının eşiğindeydim, kararsızdım, bir kıpırtı oldu. Tavandan bir gölge geçti, ileriye itildiğimi duydum. Sanki yüzüyordum. Her yönden aynı anda içime dolan ışıklı sisler aptallaştırmıştı beni. Madlen salına salına gelip pardesümü aldı. Saçlarını geride topladığını, küpe takmış olduğunu fark ettim. Tanımıyordum onu. Kulaklarına doğru yayılıp bir türlü bitmek bilmeyen koca yanaklarına bakıyordum. Elmacık kemiklerinin altında yanak çukurunda yapayalnız iki pembe leke vardı. Bu zavallı etin üzerinde bulunmaktan sıkılıyorlardı sanki. Yanaklar kulaklara doğru durmadan uzuyor ve madlen gülüyordu. ''Ne içersiniz Bay Antuan?'' İşte o zaman bulantı beni yakaladı. Banketin üzerine yığıldım. Nerede olduğumu bile bilmiyordum. Çevremde renklerin ağır ağır döndüğünü görüyordum. Kusmak geliyordu içimden. Böyle işte. O andan beri bulantı ayrılmadı, salıvermedi beni. Parayı ödedim. Madlen tabağımı kaldırdı. Bardağımın dibinde mermerin üzerinde ufak bir bira birikintisi var. Üzerinde bir kabarcık yüzüyor. Banketin üzerinde oturduğum kısmı çökmüş. Kaymamak için ayaklarımı yere sıkı sıkıya basmam gerekiyor. Hava soğuk. Sağımda bir yün örtü, üstünde kağıt oynuyorlar. Girerken onları görmemiştim. Yarısı banketlerde, yarısı dipteki masada bulunan ve ellerini kollarını sallayan bir topluluk sezinlemiştim sadece. Bu arada madden tahta bir tabak içinde kartları, örtüyü, fişleri getirmiş. 3-5 kişi olmalılar, bakmaya bile cesaretim yok. Gövdemde bir sakatlık var, gözlerimi çevirebiliyorum ama boynumu oynatamıyorum. Başım yumuşacık, lastik gibi, sanki boynumun üstüne oturtuluvermiş. Çevirsem düşecekmiş gibime geliyor. Ama kesik bir soluma duyuyorum, göz ucuyla, beyaz tüylerle kaplı kırmızıntırak bir parlama görüyorum ara sıra. Bir el bu. Patron alışverişe gidince tezgah kuzeni geçer. Adı Adolf. Yerime otururken ona bakmıştım. Başımı çeviremediğim için hala bakıp duruyorum. Sırtında bir gömlek var. Eflatun rengi askılarını takmış. Gömleğin yenlerini dirseklerinin üzerine kadar sıvamış. Mavi gömleğin üstünde askılar pek göze çarpmıyor. Mavinin içine gömülmüş gibiler. Ama düzmece bir alçak gönüllülük bu. Unutulmaya razı olacak gibi değiller. Koyunca dik kafalılıkları canımı sıkıyor. Menekşe rengini almak isterken yarı yolda kalmışlar. Ne var ki bu isteklerinden de vazgeçmişe benzemiyorlar. İnsanın haydi menekşe rengini alın da bu hikaye sona ersin diyeceği geliyor. Ama ne gezer. Sonu gelmeyen çabaları içinde kala kalmışlar, inat ediyorlar. Çevrelerindeki mavi kimi zaman kaplıyor onları, iyice kaplıyor. Bir an gözden kaybediyorum ama bu gelip geçiyor. Mavi renk yer yer soluklaşıyor, birleşerek askıyı yeniden ortaya koyan, eflatun renkli kararsız lekelerin belirdiğini görüyorum. Adolf'un gözleri yok, şişkin ve devrik göz kapaklarının arasından gözlerinin akı azıcık görünüyor. Uykulu bir yüzle gülümsüyor, düş gören bir köpek gibi ara sıra ürküyor, çemkiriyor ve depreşiyor. Ardındaki çikolata renkli duvar üstünde mavi pamuk gömleği göz kamaştırıyor. Bu da, evet bu da bulantı veriyor insana. Daha doğrusu bulantının kendisi bu. Bulantı bende değil, onu orada duvarda askıların üstünde dört bir yanımda duyuyorum. Kahveyle özdeşleşiyor. O bende değil, ben ondayım. Yanımdaki topluluk gürültü etmeye, elini kolunu sallamaya başladı. Al bakalım kozunu. Koz ne? Kağıtlara eğilen kapkara kalın bir ense, ha ha ha, görmüyor musun? Şimdi oynadı. Bilmiyorum, görmedim. Demin oynadım canım. Ha, peki, demek koz körmüş. Şarkı söyler gibi, koz körmüş, koz körmüş, koz körmüş, yeniden konuşuyor. Bu ne beyim, bu ne beyim, aldım. Yeniden sessizlik, damağımda havanın şekerimsi tadını duyuyorum, kokular, askılar. Adolf yerinden kalktı, birkaç adım attı, ellerini arkasında kavuşturuyor, gülümsüyor, başını kaldırıp topuklarının üzerinde geriye doğru yaylanıyor. Uyukluyor bu durumda, sallanıp duruyor karşımda, vire gülüyor, düşecek neredeyse. Arkaya kaykılıyor, kaykılıyor, yüzü tavana çevrili, tam düşeceği sırada tezgahın kenarını ustaca yakalayıp dengesini sağlıyor. Sonra yeniden başlıyor. Bıktım artık, garson kızı çağırıyorum. Madlen bir plak çalar mısın lütfen? Hani şu benim sevdiğimi, Some of These Days'ı. Olur ama belki şu beylerin hoşuna gitmez. Oyun oynarken müzik istemezler. Sorayım bir kere. Başımı güç bela çevirebiliyorum. Dört kişiler. Madlen kara çerçeveli kelebek gözlüğünü burnunun ucuna iliştirmiş. Mor suratlı bir ihtiyarın kulağına eğiliyor. İhtiyar kartlarını göğsüne siper edip gözlüğünün altından bana bakıyor. Rica ederim. Karşılıklı gülümsüyoruz. İhtiyarın dişleri çürük. Kırmızı el onun değilmiş. Yanında oturan siyah bıyıklı adamın. Bıyıklının bütün bir aileye yetecek kadar hava çekebilecek mağara gibi burun delikleri var. Yüzünün yarısını kaplıyor ama yine de hafifçe soluyarak ağzından soluyor. Yanlarında köpek başlı bir delikanlı da var. Dördüncüyü seçemiyorum. Kartlar yün örtünün üstüne döne döne düşüyor. Sonra yüzükle eller tırnaklarıyla örtüyü kazıyarak topluyor onları. Eller örtünün üzerinde beyaz lekeler gibi görünüyor. Şişirilmiş tozlu nesneleri andırıyor. Kartlar durmadan düşüyor, eller gidip geliyor. Ne garip iş. Oyuna da gülüşe de alışkanlığa da benzemiyor bu. Zaman öldürmekten başka bir amaç gütmüyorlar sanırım. Ama zaman çok geniş, tüketilemiyor. Zamanın içine sokulan her şey yumuşuyor, uzuyor. Kartları toplayan elin şu hareketini göz önüne alalım. Pelte gibi bir hareket bu. Söküp içeriden biçmek gerek. Madlen gramofonu kuruyor. Şaşırıp da geçen seferki gibi Cavalleria Rusticana'nın aryasını koymasa bari. Tamam, doğru koydu. Bu havayı hemen tanırım. Nakaratı şarkılı eski bir ragtime'dır bu. La Rochelle sokağında Amerikalı askerlerin bu havayı ıslıkla çaldıklarını duymuştum. Yıl 1917 idi ama plak çok daha sonra doldurulmuş. Yine de kahveli plaklar arasında en eskisi, safir iğneyle çalınan Pate markalı bir plak. Nakarat birazdan başlayacak. Bu nakaratı ve dik kayalıkların denize uzanışı gibi ansızın ortaya çıkışını seviyorum asıl. Henüz sıra cazın, melodi yok, notalar var yalnız, binlerce küçük titreyiş. Durup dinlenmiyorlar, eğilip bükülmez bir düzen onları ortaya çıkarıyor ve yok ediyor. Toparlanmalarına, kendileri için varoluşmalarına zaman bırakmıyor. Koşuyor, acele ediyor, yanımdan geçerken bana sertçe çarpıyor ve yok olup gidiyorlar. Onları durdurmak isterdim ama birini durdursam elimde yavşak ve kötü bir sesten başka bir şey kalmayacağını biliyorum. Ölümlerine katlanmam gerek, hatta istemem gerekiyor bunu. Edindiğim izlenimlerin pek azı bu kadar acı ve güçlüdür. Canlanmaya mutluluk duymaya başlıyorum. Şaşılacak bir şey değil bu. Bulantının küçük bir mutluluğu. Yapışkan bira birikintisinin, bizim çağımızın, mavi askılar, çökük banketler çağının dibinde uzayan mutluluk. Bu mutluluk yağ lekesi gibi genişleyen kocaman yumuşak anlardan kurulmuştur. Doğar doğmaz eskiyi verir, onu 20 yıldır tanıdığımı sanıyorum. Başka bir mutluluk da var. Dışımızda şu çelik şerit, yani çağımızı yer yer geçen ve onu kupkuru keskin uçlarıyla paralayan, yatsıyan müziğin daptaracık süresi de var, başka bir zaman var. Bay Randu kör oynuyor, sen de beyi. Adamın sesi hafifleyip duyulmaz hale giriyor. Çelik şerite hiçbir şey işlemiyor. Ne açılan kapı, ne dizlerimin arasından geçen soğuk hava, ne de baytarın küçük kızıyla birlikte içeri girişi. Müzik bütün bu belirsiz şekilleri delip geçiyor. Küçük kız oturur oturmaz kaptırdı kendini, kas katı kesildi. Gözleri fal taşı gibi açılmış, yumruğunu masaya sürüp dinliyor. Birkaç saniye kaldı, zenci kadın şarkıya başlayacak. Kaçınılmaz bir şey bu. Müziğin zorunluluğu öylesine güçlü ki kimse durduramaz onu. Dünyanın içine atılmış olduğu şu zamandan gelen hiçbir şey bu işi yapamaz. Düzeni gereğince kendi kendine sona erecek. Bu güzel sesi sevişimin asıl nedeni bu. Yoksa tok ve içli oluşu değil. Bir yığın notanın önceden ölerek onun ortaya çıkışını hazırlaması hoşuma gidiyor. Ama yine de tedirginim. Gramofonun durması için önemsiz bir olay bile yetişir. Bir yay kırılabilir ya da kuzen Adolf'un huysuzluğu tutar. Bu sağlamlığın bunca dayanıksız olması heyecanlandırıyor insanı. Onu hiçbir şey durduramaz ama her şey kırabilir. Sonuncu akor da bitti. Ardından gelen sessizlik boyunca bir şeyin gerçekleştiğini, bir şeyler olduğunu iyiden iyiye duyuyorum. Sessizlik. Some of these days, you'll miss me honey. Gerçekleşen şey şu, bulantı ortadan kayboldu. Kadın sessizlik içinde şarkıya başlayınca gövdemin katılaştığını, bulantının ortadan kaybolduğunu duydum. Birden oldu bu. Böyle kas katı ve pırıl pırıl kesilmek kolay dayanılır şey değil. O ara müziğin süresi bir hortum gibi genişliyor, şişiyordu. Yürekler acısı çağımızı duvarlara vurup parçalayarak kahveyi madenimsi saydamlığıyla dolduruyordu. İşte müzikteyim. Aynalarda ateş yuvarlakları dönüyor. Dumandan halkalar onları kuşatıyor. Çeviriyor ve ışığın sert gülüşünü bir saklayıp bir gösteriyor. Bira bardağım küçüldü, masaya yapışıyor. Yoğun bir hali var, gerekli bir nesne sanki. Avcumu alıp tartmak istiyorum, elimi uzatıyorum. Tanrım, hareketlerim hepsinden fazla değişmiş. Kolumun hareketi yüce bir melodi gibi gelişti. Zenci kadının şarkısı boyunca uzandı, dans ediyor sandım kendimi. Adolf'un yüzü şurada, çikolata rengi duvarın üstünde. Elimi uzatsam dokunacağım sanki. Bardağı kavradığım sırada başı gözüme ilişti. Mantıksal sonuçlar gibi apaçık ve zorunlu bir baştı bu. Bardağı sıkıca kavruyorum. Adolf'a bakıyorum. Mutluyum. Al bakalım. Bir ses ötekileri bastırıyor. Konuşan yanımdaki kupkuru ihtiyar. Yanakları kahverengi, banketin üzerinde menekşe rengi bir leke halinde. Masaya bir kart atıyor Karo'nun beyi. Köpek başlı delikanlı gülümsüyor. Kırmızı yüzlü rakibi masaya eğilmiş onu gözlüyor. Çullanmaya hazır. Al öyleyse. Delikanlının eli karanlıktan çıkıyor. Üşengeç ve bembeyaz bir an havada süzülüyor ve sonra bir şahin gibi dalıp tuttuğu kartı masaya yapıştırıyor. Kırmızı yüzlü iri herif havaya sıçrıyor. Vay namussuz, kesti. Kasılmış parmakların arasından körün papazı görülüyor. Sonra kartı tersine çevirip oyuna devam ediyorlar. Kaybolmuş nice hareketle, nice düzenle ortaya çıkarılan, ta uzaklardan gelen güzelim papaz. Başka düzenler, başka hareketler, saldırılar, karşılamalar, talih dönüşleri, bir yığın küçük serüven ortaya çıksın diye bu kez o kaybolup gidiyor. Heyecanlanıyorum. Gövdem dinlenme halinde bir ince makine sanki. Başımdan gerçekten serüvenler geçti. Ayrıntıları aklıma gelmiyor ama olayların şaşmaz bir biçimde ard arda gelişini unutmadım. Denizler açtım, ardımda denizler bıraktım, ırmakların kaynaklarına ulaşmaya çalıştım. Ya da ormanlara daldım ve görmediğim kentlere yöneliyordum hep. Kadınlarla yatıp kalktım, heriflerle dalaştım. Geriye dönmek elimden gelmiyordu. Bir plan geri dönememesi gibi. Bütün bunlar beni nereye götürüyordu? Şu ana, müzikle kaynaşan şu aydınlık yuvarlağın içindeki şu bankete. And when you leave me. Evet, Roma'da Tiber Irmağı kıyılarında oturmayı, Barcelona'da Ramblalarda durup dinlenmeden gezmeyi bunca seven, Angkor dolaylarında Baray Prah Khan adasında bir Naga kilisesini kökleri arasına almış bir Hint inciri görmüş olan ben, şimdi şurada Manila oyuncularının yaşadığı aynı saniyelerde yaşıyor, güçsüz bir gece dışarıda sürtüp dururken şarkı söyleyen zenci bir kadını dinliyordum. Plak durdu. Gece usul usul çekine çekine içeri giriyor. Göze görünmüyor ama şurada lambaları örtüyor. Havada herkesin soluğuna karışan ağdalı bir şey var. Gecenin ta kendisi bu. Hava soğuk. Oyunculardan biri karmakarışık kağıtları başka birinin önüne itiyor. Öteki topluyor. Bir tanesi destenin dışında kaldı. Acaba görmüyorlar mı? Sonunda biri onu alıp köpek başlı delikanlıyı uzatıyor. Bak hele, körün dokuzlusuymuş. Yeter artık, gideceğim. Mor yüzlü ihtiyar bir kağıdın üzerine eğilmiş, elindeki kurşun kalemin ucunu emip duruyor. Madlen bomboş gözlerle seyrediyor onu. Delikanlı kör papazını parmakları arasında vire vire çeviriyor. Hay Allah! Güç bela yerimden kalkıyorum. Aynada baytarın kellesinin üstünde insana benzemez bir yüz yükseliyor. Birazdan sinemaya gideceğim. Açık hava ferahlatıyor içimi. Ne şekerli bir tat ne de vermutun şarabımsı kokusu var havada. Ama ayaz dehşet. Saat 7:30, karnım aç değil, sinemada 9'da başlar. Ne yapacağım şimdi? Kızışmak için hızlı yürümeliyim. Duraksıyorum kentin göbeğine, ana caddelerin ışık cümbüşüne, Palace Paramount'a, Imperial'e, büyük Cahan mağazalarına giden bulvar tam arkamda. Ama bunlar çekmiyor beni. Aperitif saati şimdi. Canlı varlıkları, köpekleri, insanları, kendi kendine hareket edebilen peltemsi kitleleri yeterince gördüm. Sola dönüyorum, lamba dizisinin ucundaki boşluğa dalacağım. Galvani Caddesi'ne çıkıncaya kadar Noir Bulvarı boyunca yürüyeceğim. Boşluktan buz gibi bir rüzgar esiyor. Taştan, topraktan başka şey yok orada. Taşlar kas katıdır, yerlerinden kıpırdamazlar. Yolun bir parçası can sıkıcı. Sağ kaldırımın üstünde ışıklarla grileşmiş dumanlı bir kitle. Deniz kabuklarını hatırlatan gürültüler çıkarıyor. Eski gar bu. Noir Bulvarı'nın ilk 100 metrelik parçasına, Redwood Bulvarı'ndan Paradis Sokağı'na kadar canlılık vermiş. Bir düzine sokak lambası birbirine bitişik 4 kahve çıkarmış ortaya. Rendezvous de Cheminot ile öteki 3 kahve buradadır. Bütün gün sinek avlar bu kahveler. Ama akşam olunca ışıklanır, yolun üzerine dörtgen biçimde aydınlıklar dökerler. Tepemden aşağı üç sarı ışık daha boşandı. Rabaş aktar dükkanından atkısını başına çekip koşmaya başlayan ihtiyar bir kadının çıktığını görüyorum. İşte geçtim. Paradis sokağının kaldırımın ucuna geldim. Sonuncu lambanın yanındayım. Asfalt ansızın bitiyor. Sokağın öte yanı karanlık, çamurlu. Paradis sokağını geçiyorum. Sağ ayağım bir su birikintisine batıyor. Çorabım sırılsıklam. Gezinti başladı artık. Nuar bulvarının bu bölümünde kimse oturmuyor. İklim pek çetin, toprak çok verimsiz, hayatın yerleşmesine, gelişmesine el vermiyor. Soley kardeşlerin üç bıçkı atölyesi, Saint Cecil de la Mer Kilisesi'nin 100.000 franga mal olan kaplamalı kubbesi bu atölyelerden çıkmıştır. Bütün kapı ve pencerelerini uğultuyla doldurduğu sakin Jean-Bert Couroy sokağını açar. Duvarlara bitişik sırtlara Victor Noir bulvarına dönüktür. Bu binalar soldaki kaldırımı 400 metre boyunca kaplıyor. Tek bir pencere, hatta tek bir mazgal yok. Bu kez her iki ayağı birden suya battı. Sokağa bir baştan öbür başa geçiyorum. Karşı kaldırımın üstünde tek bir gaz feneri harap bir tahta perdeyi aydınlatıyor. Yeryüzünün ucuna konmuş bir deniz feneri sanki. Afiş parçaları hala tahtaların üzerinde asılı kalmış. Yırtılıp yıldız şeklini almış beyaz bir zemin üzerinde nefret dolu güzel bir yüz göze çarpıyor. Birisi ağzın üzerine bir pos bıyık kondurmuş, bir başka parça üzerinde beyaz harflerle yazılmış saf dil sözcüğü okunabiliyor. Kırmızı damlalar düşüyor üzerinden, belki de kan damlaları. Resimde, yazı da aynı afişte yer alıyordu herhalde. Afiş parçalanmış artık, onları birbirine bağlayan önceden hesaplanmış yalın bağlantılar ortadan kaybolmuş. Ama büzülmüş ağız, kan damlaları, okunabilen sözcüğün son heceleri, beyaz harfler arasında bir birlik kendiliğinden ortaya çıkmış. Durup dinlenmek bilmeyen öldürücü bir tutku bu sırlı işaretlerde kendini açığa vuruyor sanki. Tahtaların aralarından demir yolunun ışıkları görülüyor. Daha sonra uzun bir duvar geliyor. 200 metre uzayıp bir evle sona eren, deliksiz, penceresiz bir duvar. Lambanın ışığından çıkıp karanlık boşluğa giriyorum. Gölgemin ayak ucumda karanlıklara battığını görünce buzlu bir suya dalıyormuşum gibime geliyor. Karşımda ta dipte yoğun karanlıkların ardında pembe bir aydınlık seçiyorum. Galvani Caddesi bu. Başımı geriye çeviriyorum. Lambanın gerilerinde ta uzakta belirsiz bir aydınlık var. Garla yanındaki dört kahve. Önümde ve ardımda insanlar var. Birahanelerde içip kağıt oynuyorlar. Oysa burada karanlıktan başka bir şey yok. Rüzgar ta uzaklardan yapayalnız bir zil sesi getiriyor kulaklarıma. Ev içi gürültüleri, otomobillerin uğultusu, bağırıp çağırmalar aydınlık sokaklardan ileriye geçemezler. Canlılığı ve sıcağı bırakamazlar. Oysa bu zil sesi karanlıkları yırtıp buraya kadar geliyor. Çünkü öteki gürültülerden daha sert ve daha az insansal. Dinlemek için duruyorum, üşüyorum, kulaklarım acıyor, soğuktan adam akıllı kızarmış olmalılar. Ama kendimle ilgilenmiyorum artık. Çevremdekilerin katışıksızlığına kapılmışım. Hiçbir şey canlı değil burada. Rüzgar esiyor, kas katı çizgiler karanlığın içinde uzayıp gidiyor. Nuvar bulvarı gelip geçenlere yaltaklanan burjuva sokakları gibi yılışık değil. Kimse allayıp pullamaya kalkışmamış onu. Öteki sokakların tam karşıtı. Jean-Bert Couroy'un Galvani Caddesi'nin tam karşıtı. Bu villiler sırf dışarıdan gelenleri düşündükleri için bu sokağın garın yakınındaki bölümleriyle biraz ilgilenirler. Ama birkaç adım sonra onu kendi haline bırakırlar. Kör gibi dümdüz ilerleyip Galvani Caddesi'ne çarpmak üzere uzayıp durur. Kent unutmuş onu. Ara sıra toprak rengi bir kamyon son hızla gök gürültüsü sesleri arasında onu bir uçtan öteki uca geçer. Bu sokakta katil de öldürülecek adam da bulunmadığı için cinayet işlenmez. Nuvar bulvarı insan dışı bir yerdir. Maden parçasıdır sanki. Ya da bir üçgendir. Bu vilde böyle bir sokağın bulunması bir talih eseridir doğrusu. Bu çeşit sokaklar genel olarak başkentlerde bulunur. Berlin'de Neukölln yakınlarında ya da Friedrichshain'e giderken Londra'da Greenwich'in arkasında. Hava akımından geçilmeyen kaldırımları ağaçsız, rüzgarlı koridorlardır bunlar. Çoğunlukla kentleri doğuran o acayip kenar mahallelerde garların, tramvay depolarının, salhanelerin, gazhanelerin yakınında bulunur bu sokaklar. Yağmur yağıp dindikten iki gün sonra güneşin ışıkları altında sırılsıklam kent buram buram tüterken bu sokaklar hala çamurlu, vıcık vıcık ve sopsoğuktur. Yılda yalnız bir kere Ağustos ayında kuruyan su birikintilerine bile rastlanır bu sokaklarda. Bulantı orada sarı ışığın içinde kaldı. Mutluyum. Soğuk da gece de öylesine katışıksız ki ben bile donmuş bir hava akımından farksızım. Kandan, lenften, etten sıyrılmak. şu upuzun kanal boyunca karşıki solgunluğa doğru akmak, soğuktan başka bir şey olmamak. Birileri var, iki gölge, burada ne arıyorlar? Ufak tefek bir kadın bir adamı kolundan çekiyor, hafif ve aceleci bir sesi var. Rüzgar yüzünden söylediklerini duyamıyorum. Adam çeneni kapayacak mısın sen diyor. Kadın vire konuşuyor. Adam birdenbire itiyor kadını. Birbirlerine bakıyorlar, duraksıyorlar. Sonra adam ellerini ceplerine sokup ardına bakmaksızın yürüyor. Gözden kayboldu. Kadınla aramda birkaç adım var. Birden acı acı haykırmaya başlıyor. Çığlıkları olağanüstü bir şiddetle sokağı dolduruyor. Charles, yalvarırım, ne dediğimi bilmiyor musun? Charles, gel buraya, çektiğim yeter, öyle mutsuzum ki. Yanından geçiyorum, elimi uzatsam değeceğim. Tanıdım, inanılacak şey değil. Şu yanıp tutuşan gövde, acıyla parlayan şu yüz o olabilir mi? Ama atkısını ve sağ elin üzerindeki şarap rengi lekeyi tanıdım. Lucy bu, ta kendisi, otelde çalışan kadın. Yardımına koşmaya cesaret edemiyorum ama belki ister bunu. Yanından ağır ağır geçerken gözlerinin içine bakıyorum. O da bakıyor ama görmüyor beni. Acıdan kendini kaybetmiş sanki. Bir iki adım atıyorum, geri dönüyorum. Evet, Lucy bu. Ama başkalaşmış, kendini kaybetmiş. Delice bir cömertlikle acı çekiyor. Gıpta ediyorum ona. Şurada dimdik duruyor, damga vurulmasını bekler gibi kollarını uzatmış, ağzını açmış, zorla soluyor. Yolun iki yanından duvarların büyüdüğünü, birbirine yaklaştığını, Lucy'nin bir kuyunun dibindeymiş gibi onların arasında kaldığını sanıyorum. Birkaç saniye bekliyorum, kas katı kesilip yere düşecek diye korkuyorum. Bu olağanüstü acıya dayanamayacak kadar çelimsiz. Ama kıpırdamıyor bile. Çevresindeki nesneler gibi o da taşlaşmış. Bir ara onun hakkında yanılıp yanılmadığımı, gördüğümün onun gerçek varlığıyla ilgili olup olmadığını düşünüp kuşkulanıyorum. Hafifçe inil diyor, gözlerini fal taşı gibi açıp ellerini boğazına götürüyor. Hayır, böylesine acı çekme gücünü kendinden almıyor o. Bu güç ona dışarıdan geliyor, şu bulvardan. Kolundan tutup ışığa, insanların arasına, pespembe sokaklara götürmeli onu. Orada böyle acı çekilmez, yumuşayıverir, güven dolu halini bulur ve her zamanki acılarının düzeyine iner. Uzaklaşıyorum ondan. Yine de şansı var. Oysa ben 3 yıldan beri öyle durgun bir hayat yaşıyorum ki. Bu acıklı yalnızlıklar, bomboş bir katışıksızlıktan başka şey vermez ona. Yola koyuluyorum.